Ayrım 40, El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis, sayfa 493. Başımın üstüne serin, oynak bir alev oturmuştu ve ben onun havada kırmızı bir tüy gibi dalgalandığını hissediyordum. Bu esrarengiz bir kuş olup şakıyordu. Savaşçının kızgınlık ve umudunu artıran büyülü, ateşten bir miğfer. Yüreğim sabırsızlıkla çarpıyor, hızlanacak gibi oluyor. Fakat önümdeki uçuruma mı, tanrıya mı, bakıyor ve tereddüt ediyordu. Zavallı tenin maceraya hiç hevesi yoktu. Bu limon ağaçları denize ve ağır mandalıyla sessiz küçük evde rahatı yerindeydi. Geri gidiyor ve çığlıklar atıyordu. Ama bedenimin üstünde, gerçek bedenimden daha gerçek olan görünmez bir beden yükseliyordu ve asıl hükmeden de oydu. Ben bir gemi olmuş, kendi kendime denizi yenmeyi vaat ediyordum. Prua'nın ön tarafına bir deniz kızı dikildi. Bir eli göğsünde, öbürü koruyucu bir durumda dümdüz ileriye doğru uzanmaktaydı. Bu Nike değil, büyük çığlıktı ve gökyüzüyle deniz arasındaki yolu gösteriyordu. Bildiğim bütün kelimeler, masallar ve şakalar geminin içine girdi. En iyi dostlarımı, hayalimin en renkli yiğitlerini, birçok yiyeceği, birçok şarabı ve vakit geçireyim diye ağaç üzerine kaba bir şekilde oyulmuş eski tanrıyı gemiye aldım. Yelkeni fora edip yola koyulduk. Başı ne yana çevirecektik? Kafamda hiçbir şey yoktu. Şakaklarım ve dört rüzgarda aynı kuvvetle esiyordu. Parmaklarımın arasında katı bir çamur topağını geleceği tutuyor, yoğuruyordum. Ona bir insan, bir tanrı, bir şeytan şekli veriyor, bozuyor, yenisini yapıyordum. Parmaklarımın ucundan şekiller saçılıyor, bir an için havada duruyor, sonra tekrar kaosa dökülüyorlardı. Oynadığımı söyleme, oynamıyor, acı çekiyordum. Ruhumun biçimini çamura vermeye çalışmaktaydım. Güç ve umutsuz bir mücadele. Çünkü ruhumun yüzünün nasıl olduğunu pek iyi bilmiyor, çamuru yoğurarak bunu bulmaya çalışıyordum. Beyne güvenim yoktu. O yalnız bedeni, yani çevresine ne olduğunu fark edebilir. Bedenin çevresinde dolaşan, başın tepesine sıçrayan ve bayrak gibi rüzgarda çırpınan ateşi görmez. İşte ruh tamamen budur. Onun için mistik kuvvetlerin parmaklarımı gütmesine imkan veriyordum. Bir yoksul gibi 3 gün hareket etmeden, konuşmadan kendimi toplamış, hayatımı yeniden yaşıyordum. Hiçbir şey yok olmuş değildi ve en önemli ayrıntılar, örneğin Kalamata yakınında çiçek açmış bir nar ağacı, Santorini'nin bir köyünde kucağımı dolduran kokulu bir kavun, Napoli'de yasemin satan esmer bir kız çocuğu, evinin avlusundaki bir düğünde dans eden bir dulun takunyalarından çıkan neşeli ve muzaffer bir yankılanma, Moskova'da bir Çerkez kızının büyük iki yaya benzeyen kaşları. Hepsi belleğimin dibinden yükseliyor ve içimi mutlulukla dolduruyordu. Geceliğin uyumak üzere yattığım zaman da uykuda seyahatlere devam ediyordum. Yalnız geceleri gerçeğin ağırlığından kurtulup hafifleyen bu seyahatler havaya çok hafif ve çok değerli bir hazla meydan okuyorlardı. Gerçekten daha gerçek olan bir şey var mıdır? Evet, vardır. Masal. Geçici bir gerçeğe ölümsüz anlamı o verir. Şimdi bütün yolculuklarım, nereden niçin hareket ettiğimi ve nereye gittiğimi bildiğim paha biçilmez bir yolculuk halinde uyum kazanıyor, birleşip yoğunlaşıyordu. Her istasyon şansın anlamsız özelliği değil, kaderin biçimlenmiş şekliydi. Bütün yolculuklarım insandan insana hareket ederek Tanrı'ya, umudun en yüksek zirvesine demek istiyorum, ulaşmak isteyen kırmızı bir çizgi halini almıştı. Şimdi yükselişimi gösteren kırmızı çizginin nereye kadar varmış olduğunu anlamaya çalıştığımın 4. günü birden kutsal bir korkuya kapıldım. Bu kırmızı çizgiyi çizmiş olan şey kanım değildi. Yükselen, benimle kıyaslanamayacak kadar yüce olan başka bir dev, bir deniz savaşçısı ve dağlı bir ataydı. Karalarla denizlerin üstündeki kırmızı yolu onun yaralarından akan kan çiziyordu. Ben onun kendisini izleyen sadık gölgesinden başka bir şey değildim. Onu görmüyordum. Yalnızca ara sıra iç çekişini ya da gümbürtülü kahkahasını duyardım. Döner kimseyi göremezdim ama üstümde onun büyük soluğunu hissederdim. Onun varlığıyla dolu gözlerle çamurdan olanlar değil ötekiler kağıda doğru eğilirdim. Yazısız kağıt şimdiye kadar olduğu gibi yüzümü yansıtan bir ayna değildi artık. İlk kez büyük yol arkadaşımın yüzünü görmüş oldum. Onu hemen tanıdım. Başında sivri denizci külahı vardı. Kartal bakışlı, kısa, kıvırcık sakallı, ufak, hızlı hareket eden biriydi. Yılanınkiler gibi büyüleyici gözleriyle çalmayı kafasına koyduğu bir koçu tartar, ansızın denizden rüzgarlarla yüklü bir bulutu gözler, bir olay karşısında cesur davranmasının mı, kalleşlik yapmasının mı doğru olacağını sezmeye çalışırdı. Hafifçe çatık kaşlıydı. Kuvvet yüzünde sessiz, hareketsiz, saldırmaya hazır bir halde pusuya yatmıştı. O ölümü istemeyen, bağırmadan, küfretmeden gözlerinin içine baka baka dikkatlice ve titizlikle ölümle savaşan bir güreşçiydi. İkisinin de bedenleri yağlanmıştı, çırılçıplaktılar. Aydınlıkta güreşin çok yanlış şartlarına uyarak güreşiyorlardı. Büyük yol arkadaşı güreşçinin kim olduğunu biliyor ama paniğe kapılmıyor, gözlerini kaldırıp sayısız yüze bürünerek gelen ölümün suratına bakıyordu. Bu yüzler bazen kumsalda göğsünü tutarak şarkı söyleyen bir kadın, bazen fırtınalar koparıp onu boğmak isteyen tanrı ve bazen de evinin damı üzerinde çok hafif bir dumandır. O ise yalanarak ölümün bütün yüzlerinden hoşlanıyor ve oburcasına sarılarak onunla güreşiyor. Bu sendin. Hemen tanımamazlık edebilir miydim? Sen, Yunanistan gemisinin sahibi sevgili dedem, dedemin dedesi sendin. Sivri külahlı, masallar yaratan, yalandan sanki sanatmış gibi hoşlanan, doymak bilmez şeytanca aklınla aceleci, inatçı, insanın dürüstlüğüyle tanrısal çılgınlığını ustaca bir araya toplayan, Yunanistan gemisinde ayakta duran, binlerce yıldan beri dümeni bırakmayan ve daha binlerce yıl bırakmayacak olan sen. Seni her tarafta görüyorum. Aklım karışıyor. Bazen yüzüme yüzlük bir ihtiyar, bazen saçları mavi siyah, kıvırcık, teni tuzlu bir erkek, bazen de hem denizin hem karanın iki memesini yakalamış emen küçük bir çocuk gibi görünüyorsun. Seni her yanda görüyor ve sözün içine tıkmak, yüzünü tespit edip sana elimdesin, kaçamazsın demek için çabalıyorum. Ama sen, seni içine alacak sözcüğü ufalıyorsun ve onun seni kaplaması imkansız hale geliyor. Kayarak kaçıyorsun, başımın üstünde, havada senin gülüşünü duyuyorum. Seni yakalamak için nice adlarla tuzaklar kurdum. Sana Tanrı'yla oynayan, Tanrı'yla mücadele eden, Tanrı'yı öldüren, Tanrı'yı yaratan, yedi canlı, çok akıllı, karaşın kafalı, sivri akıllı, yürek aldatıcı, yürek düşmanı, insan sarrafı, yuva yıkıcı, ruh düşmanı, ilk ruhun fidancısı, çekirge, seyyah, akıl yayı, kale yapıcı, kale yıkıcı, deniz düşmanı, açık denizin göğsü, Yunus, çok anlayışlı, iki yüzlü, zirve, in, kuş avcısı, umudun büyük yelkenli, üç direkli gemisi adlarını verdim. Ve bir de henüz seni tanımadığım ilk zamanlarda en usta tuzak olduğunu sandığım İthaka'yı yolunun üstüne kurdum. Ama sen kahkahayı bastın, derin bir nefes aldın ve İthaka bin parça oldu. Sağ olasın vatan yıkıcı, o zaman anladım. İthaka yoktur. Yalnızca deniz ve insanın bedeni kadar ufak bir gemi ve kaptan olan akıl vardır. O kemikten kabini içinde kadın erkek beraber duruyor, doğuruyor. Acılarla sevinçleri, güzellikleri, erdemleri ve maceraları dünyanın kanlı ve sevilen bütün görüntü oyununu yaratıyor. Gözleri kendisiyle birlikte küçük gemisine binmiş, ölümün çağlı yanına dikilmiş, hareketsiz duruyor. Doymak bilmez beş kudurmuş kolunu karaya ve denize salıyor. Neye yetişebilirsek diye bağırıyor. Bir bardak soğuk su, şakaklarımızda hafif bir rüzgar, tatlı bir kadın soluğu ve bir düşünce. Ne rast gelirse, çabuk olun be çocuklar, hepsi kazançtır. Hayatım boyunca kütürdeyip kütürdeyip kopması yaklaşıncaya kadar aklımı germeye, hayatla ölüme yeni bir hayat verip insanları avutabilecek yeni bir düşünce yaratmaya çalıştım. Ve işte şimdi zamanla, yalnızlıkla, çiçek açmış limon ağacıyla düşünce masal oldu. Büyük bir sevinç, iyi an erişti. Kurt, kelebek oldu. Yıllar önce eski bir haham olan Nahman, ağzımı açıp konuşacağım, kalemi alıp yazacağım, saatin geldiğini nasıl anlayacağımı bana söylemişti. basit, güleç, aziz bir adamdı. Öğrencilerine kendilerinin de nasıl basit ve güleç olup azizleşeceklerini öğretiyordu. Bir gün ayaklarına kapandılar. "Sevgili peder," diye yakındılar. "Neden sen de hahamza dik gibi konuşmuyor, büyük düşünceler sıralamıyor, büyük kuramlar ortaya atmıyorsun da insanlar kendilerinden geçmiş bir halde ve ağızları açık olarak seni dinlesinler istiyorsun? Neden yaşlı nineler gibi yalnızca basit sözlerle konuşuyor, masallar anlatıyorsun?" İyi yürekli haham gülümsedi. Yanıt vermek için bir süre sustu. Sonunda ağzı açıldı. "Bir gün," dedi, "ısırganlar gül ağacına şu soruyu sordular. Bayan gül ağacı, sırrını bize de öğretmez misin? Gülü nasıl yapıyorsun?" Gül ağacı da şu karşılığı verdi. "Sırrım çok basittir. Isırgan hemşirelerim, bütün kış toprağı sabırla, güven ve sevgiyle işliyorum ve aklımda yalnızca bir şey var. Gül. Beni yağmurlar döver, rüzgarlar oramı buramı çekiştirip yolar, karlar üstüme yığılır ama benim aklımda yalnızca gül vardır. Sırrım budur benim, ısırgan hemşirelerim." Öğrenciler, "Anlamadık öğretmenim," dediler. Haham güldü. "Ben de doğru dürüst anlamıyorum," dedi. "Peki öyleyse öğretmenim, aşağı yukarı şunu söylemek istiyorum gibime geliyor. Bir düşüncem olduğu zaman onu konuşmadan, sabırla, güvenle ve sevgiyle işlerim ve ağzımı açtığım zaman bu sır değildir çocuklarım. Ağzımı açtığım zaman düşünce masal olarak çıkar." Sonra tekrar güldü. "Biz insanlar ona masal deriz," dedi. "Gül ağacı da gül der." Babamı hiçbir zaman şefkatle anmamıştım. Bende yaratmış olduğu korku o kadar büyüktü ki sevgi, saygı, samimiyet hepsi birden yok olurdu. Sözü ağır, susması daha ağırdı. Çok az konuşurdu. Ağzını açtığı zaman da sözleri sayılı, iyice tartılmış olur. Karşı bir söz söylemek için bir tutamak bulunamazdı. Kendisi daima haklıydı ve sanki onu yenilmez hale sokan şey de buydu. Sık sık şöyle düşünürdüm. Ah, haklı olmasaydı belki o zaman yüzümü kızartır, onun söylediğinin tersini söylerdim. Ama o hiçbir zaman böyle bir fırsatı vermez ve insan onun bu yönünü asla affedemezdi. Katı gövdeli, sert yapraklı, acı, meyvesiz, çiçeksiz bir çınardı. Çevresindeki bütün kuvveti yer ve gölgesinde bütün başka ağaçlar cüceleşirdi. Ben de aynı şekilde onun gölgesinde büzülüyor ve soluğunun altında yaşamak istemiyordum. Gençliğimde içimde umutsuz isyanlar patlak verirdi. Tehlikeli serüvenlere atılmaya hazırdım ama babamı düşünürdüm ve yüreğim titrerdi. İşte bunun içinde eylem alanında büyük bir mücadeleci olacağım yerde babamın korkusuyla yapmak istediğim şeyi yazmak zorunda kaldım. Benim kanımı mürekkebe indirgeyendi o. 3 gün sonra deniz kıyısındaki küçük eve döndüğüm zaman itiraf edilemez saygısız bir hafifleme hissediyordum. Üzerimden bir ağırlık, bir gölge kalkmıştı. Beni boyun eğmeye ve korkuya bağlayan esrarengiz, görünmez ip koptu. Şimdi istediğimi söyleyip istediğimi yazabilirdim. Artık kimseye söz vermek zorunda değildim. Gardiyan gitmiş, gören ve asla bağışlamayan göz kapanmış, kölelik anlaşması yırtılmıştı. Artık özgürdüm, tam anlamıyla özgür. Çok geç. Artık bir yola girmiştim, ben onu değil, o beni seçmişti. Önümdeki ve ardımdaki bütün öbür yollar kapanmıştı. Belirli alışkanlıklarla, belirli sempati ve antipatilerle yetinmiştim. Artık ani bir dönüş yapmam ve savaş cephesini değiştirmem için vakit çok geçti. Girdiğim yolun hepsini aşmam, uca ulaşmam gerekti. Başka hiçbir şey değil. Ama şimdi büyük bir kazancım vardı. Hafiflemiştim ve serbestçe istediğim gibi yürüyebilirdim. Şarkı söyleyerek, gülerek, durarak, oynayarak. Utanmıyor, kimseden korkmuyordum. Hayatımda yalnız bir adamdan korktum, babamdan. Şimdi kimden korkacaktım? Küçük çocukken gözlerimi kaldırır ve ona bakardım ve bana dev gibi görünürdü. Büyüdükçe çevremdeki her şey küçülüyordu. İnsanlar, evler, ağaçlar. Yalnız o, çocukluğumda gördüğüm gibi dev olarak kaldı. Önümde kule gibi yükseliyor ve güneşimi örtüyordu. Baba evinde, aslan ininde kalmaktan boş yere kaçınırdım. Serserilik ediyor, geziyor, güç, manevi maceralara atılıyordum. Daima benimle ışık arasında onun gölgesi vardı. Sonsuz bir güneş tutulmasının altında yürüyordum. İçimde birçok karanlıklar, pek çok baba vardı. Bütün hayatım boyunca bu karanlıkların niteliğini değiştirip onları ışık, bir damla ışık haline sokmak için umutsuz bir halde çalışıyorum. Erdem benim için doğamın ürünü değil, mücadelemin ürünüdür. Onu bana Tanrı vermedi, kılıcımla kendim elde etmeye çalışıyorum. Benim için Erdem'in çiçeği nitelik değiştirmiş bir gübre yığınıdır. Bu savaş hiçbir zaman bitmedi. Şimdiye kadar kesinlikle yenilmiş değilim. Sürekli olarak mücadele ediyorum ve her an bütünüyle mahvolabilir, bütünüyle kurtulabilirim. Henüz boşluk üzerindeki kıldan köprüyü geçmekteyim. Soyundum, denize atladım, yüzdüm. Birden vaftizin anlamını keşfettim. Bugün bunca dinin, ışığa yeni çıkanın hayata başlamadan önce su ile yıkanmasını, yani vaftizi demek istiyorum, neden başlangıcının kaçınılmaz ön şartı saydıklarını anladım. Suyun serinliği kemiklerdeki iliğe ve beyine kadar girerek ruhu bulur. Ruh da suyu bulur ve martı yavruları gibi sevinçle kanatlarını çırpar. Sevinir, serinler. Her günün basit suyu nitelik değiştirir, ölümsüz su haline alır ve insanı gençleştirir. Ve yeni ışığa kavuşan sudan çıkınca dünya ona değişmiş gibi görünür. Dünya değişmemiştir, o her zaman olağanüstü ve müthiştir ama vaftizden sonra ona bakan gözler değişmiştir. Denizden çıktığım zaman güneş batıyordu. Karşıda denizle göğün birleştiği yerdeki iki ıssız ada gün doğuyormuş gibi kızarmıştı. Çok hafif dalga beyaz çakılların üzerinde tatlı tatlı mırıldanıyordu. Yaşlı denizin tümü mutlulukla gülümsüyordu. Bir balıkçı kayığı geçti, kürekler parıldadı. Bunlar suyun neresine çarpıp da yer alıyorsa oradan katıksız altın çıkıyordu. Sandaldaki balıkçı kuvvetle içini çekti ve akşamın sessizliği içinde tutkulu, aşk ve şikayet dolu iç çekişi duyuldu. Genç ve yapayalnız olmalıydı ve denizin güzelliği öyle dayanılmaz ki onu ancak ah kapsayabilirdi. Küçük adalar şimdi menekşe rengine bürünmüş, denizde koyulaşmıştı. Deniz kuşları göz kapaklarının üstünde gecenin tatlılığını hissederek gözlerini açtılar. Karınları acıkmıştı. İki yarasa üzerimizden gagaları açık sessizce uçtu. Avlanıyorlardı. Bunlar fareydiler. Bilgeler bilmez ama halk bilir. Fareydiler ve kilisede İsa'nın bedenini, kutsanmış ekmeği yediler, kanatlandılar. Yarı karanlıkta onların fareye benzeyen gövdelerine bakıyor ve yine dünyanın uyumunu hayranlıkla seyrediyordum. İnsanları da hayvanları da aynı basit yasalar yönetmektedir. Yarasa hemşireninki gibi insan ruhunun macerası da aynı olmuştur. O da fareydi. İsa'nın bedenini yedi, içine Tanrı'yı alarak kanatlandı. Fareden daha iğrenç hiçbir hayvan, yarasadan da daha iğrenç hiçbir kuş bilmem. Et, kıl ve kemiklerden yapılmış insan bedeni kadar iğrenç başka bir bütün de bilmiyorum. Ama bütün bu gübre nasıl nitelik değiştirip kanatlanıyor, Tanrı'nın tohumu içine sokulduğu zaman tanrılaşıyor. Eve döndüm. Bütün gece bu düşünce beni avuttu. Sabaha karşı da düşümde babamı gördüm. Hareketsiz, tatlılık içindeki bedeni parlıyordu. Yeşil bir hendeğin içinde yanımda duruyordu. Upuzun saydam, buluttan yapılmış gibiydi. Ben öyle bakıp da yaşadığı sürece kendisine hiç söylememiş olduğum iyi bir söz söylemek üzere sevinçle ağzımı açtığım anda hafif bir yel esti. Bu hafif bir rüzgar mı yoksa benim soluğum muydu acaba? Ve sonunda bulut oynadı, seyrekleşti, insanca şekli bozuldu, çiğ gibi otların üzerine serpildi. Uyandığımda güneş içeri girmiş yatağımı dolduruyordu. Dirseklerimin üzerinde doğrulduğum zaman pencereden denizin gülümsediğini ve güneş ile okşansın diye ufacık memelerini yukarı doğru yükselttiğini gördüm. Bu sabah gün Tanrı'nın bir nimeti. Dünya her sabah bekaretine yeniden kavuşur ve insan onun tam o anda Tanrı'nın elinden çıktığını sanır. Belleği olmasa gerek. Belleği olmasa gerek. Onun için yüzü hiç buruşmuyor, dün neler yapmış olduğunu hatırlamıyor ve yarın neler yapacağıyla da ilgilenmiyor. Şimdiki anı sonsuzlukmuş gibi yaşıyor. Önünde ve ardında hiçbir şey yok. Deniz tam göğsüme gelsin diye pencerenin önüne oturdum ve yazısız kağıdın üzerine eğildim. Bu yazısız bir kağıt değil, bir aynaydı ve ben onda yüzümü görüyordum. Biliyordum ki ne yazarsam itiraf olacaktı. Kıyamet gününün en değerli saati budur. İnsanın yüreği görünmez yargıcın önünde durmakta ve utanmadan günahlarını haykırmaktadır. Çaldım, öldürdüm, yalan söyledim, komşunun karısını arzuladım, bir bölük tanrı yarattım. İnsanı aşmaya, senin yapmadığın şeyi yapmaya kalkıştım. Seni tahtından düşürmek, oraya kendim oturmak ve dünyaya yeni bir düzen getirmek üzere elimdeki bütün karanlık ve aydınlık kuvvetleri seferber ettim. Daha az haksızlık ve açlık, daha az konuşan erdem ve daha çok seferber olmuş sevgi. İçimde yüreğimin uluduğunu hissediyordum. Şikayetleri çoktu. Tanrı ile anlaşamıyordu, ona dilekçe vermesinin ve artık dişlerinin arasından sabırsızlığı ile acısını haykırmasının zamanı gelmişti. Malum yıllar geçiyor, ben de onlarla beraber geçiyorum. Toprak konuşmadan önce ağzımı örtmemelidir. Her insanın ölmeden önce havaya salacağı bir çığlık vardır. Bunun için onun çığlığını yakalamakta acele etmeliyiz. Belki bu çığlık havada boşuna dağılabilir, belki ne yer altında ne de havada onu işitecek kulak yoktur. Zararı yok. Sen koyun değil, insansın. İnsan rahat olmayan ve bağıran bir varlıktır. Bağır. Kendi kendime büzülme diyordum. Gelip geçici bir hayvan olduğun için dünyanın yönetimine karışamayacağını sanma. Keşke gücünü bilebilseydin. İnsanın sınırlarını aşardın. Bahar geldi ve beni hala yabani birer kısrak olan sözcükleri ehlileştirmeye çalışır bir halde buldu. İnsanlığın ilk şafağından bu yana binlerce, milyonlarca yıl geçti ama görünmeyeni ehlileştirme sanatı her zaman aynı olarak kalmış, avcının yasaları değişmemiştir. Hala aynı ustalıklara, aynı çıkarcı tapınışlara değer veriyoruz. Görünmeyene yalvarıyor, onu korkutuyor, aynı kaba, ara bozucu düşüncelerle kendisine karşı tuzak kuruyoruz. Çünkü ruh böyle bedenle beraber olduğu için kanatlarını açamaz. Tenin patikalarını yaya olarak izlemek zorundadır. Atalar mağaraları içinde istedikleri hayvanın resmini yaparlardı. Bu karınlarının açlığından ileri geliyordu. Bunu yaparken asla bir sanat, çıkarsız bir güzellik ortaya koymak niyetinde değillerdi. Kayanın üzerine oyma çizgiler ve boyalarla yaptıkları canavar taslağı onlar için def etme aracı değil, canavarın ilerleyip içine gireceği ve kendilerinin onu yakalayacağı esrarengiz tuzaktı. Bu nedenle resmin kovalanan canavarın aldanması için mümkün olduğu kadar aslına benzemesi gerekiyordu. Ben de aynı şekilde elimden gelen sahtecilikle önümde giden, tutulması imkansız çığlığı tutmak için kelimelerle tuzak kuruyordum. Birden araştırma ve mücadelenin ara duvarı gürültüsüzce yıkıldı. Vahşiler kendilerine işkence eden Tanrı ya da şeytanın adını buldukları zaman istedikleri yere götürmek üzere ona yular takarlar. Ben de aynı biçimde kahramanıma bir ad verirken onun kuvvetinin tıpkı atın gücünün gücün süvarisini aşması gibi beni aştığını anlayarak hızlandım. Önümde her şey açılıverdi. Kanımı kendilerine vereyim de bir beden sahibi olsunlar diye can atan boş gölgeler, kahramanca seyahat ve maceralar, savaşlar, katliamlar ve nihayet yolun ta ucunda mezar gibi dar, uzun bir sandal, içinde ise iki ihtiyar kürekçi, iki yaşlı delikanlı, kahramanım ve Ege. Ve Girit denizinin kabaran, birbirinin üstüne atlayan, güneşte ışıldayıp kıkırdayan, sürü halinde koşup denizin çakılları üstünde mırıldanarak kırılan dalgaları 17'şer heceli mısralar haline aldı. Beynimin güneşle yıkanan çevresi onları karşılıyor ve Girit kıyısı gibi gülüyordu. Günler, haftalar geçiyordu. Sabah olsun tekrar yazısız kağıdın üzerine eğileyim de onun ne yapacağını, nereye gideceğini, bugün bütün deniz ufkundan esen aydınlık ve karanlık kuvvetlerle nasıl buluşacağını ve bunların onun yelkenini nasıl dolduracağını göreyim diye acele ediyordum. Ne olacağını ben de bilmiyor, içimdeki efsaneyi açarken olacak şeyi öğrenmek amacıyla hasretle bekliyordum. Yazışım aklım planına göre değildi. Kafamın içinde değil, belimin çevresinde kurulmuş, bana hükmeden başka kuvvetler vardı. Elimi onlar güdüyor, beynimi kendilerini izleyerek yazdıklarıma düzen vermek zorunda bırakıyorlardı. İpek böceğinin hafifliğini ve acısını bu kadar düzenli şekilde hiçbir zaman yaşamış değilim. Yemiş olduğu bütün dut yaprakları içinde biçim değiştirerek ipek haline geldikleri zaman yaratıcılık başlar. Başını sağa sola sallar ve ürpererek içini kökünden söker, ipeği iplik iplik çıkarır. Beyaz, altın sarısı, çok değerli, haz biçimindeki mezarını sabırla ve ısrarengiz bir bilgelikle sarar. Sanırım ki bütün kurdun ipek, bütün tenin ruh halini almasından daha tatlı bir acı ve daha zorlayıcı bir görev olamaz. Hatta Tanrı'nın tezgahında hüküm süren yasalara daha uygun bir görev de yoktur. 40. ayrımın sonu, sayfa 504.